Ayrım 2.
Ama içimde cehennemi yaşattığım o günler bile şu an beni üzüp yaralamıyor. Kendimi yargılamıyor, sadece şefkatle, hüzünle anımsıyorum o günlerimi. Ölümcül bir kazadan henüz kurtulmuş biri gibi, hüzünlü bir acıyla kendimi ve bedenimi uzun yıllar sonra yeniden sevmeye başlıyorum. Geçmişte beni ezip yaralayan, zamanla bir sorunum kalmadığını hissediyorum artık. Hiçbir yere yetişmek zorunda değilim. Gitmek istediğim yere zaten varmış gibiyim. Zaman benim için artık ne boğucu, ne dar bir dehliz, ne de ödeşilmesi mümkün olmayan uçsuz bucaksız bir kaos. Dakika, saat, gün, yıl. Hiçbiri sığamaz benim nasırlı bir emekçi elini, bir sokak lambasını, bir yaprağı seyrederek geçirdiğim anlara. Eskisi gibi yetersizliklerimden, başarısızlıklarımdan, fiziksel kusurlarımdan artık endişeye kapılmıyorum. Onların bana ait olduğunu düşünüyorum. Bu sevebilen, kalbinde aşkın sızısı uyanan insana. Sevgim uyanmadan önce bu dünyaya, bu hayatın kurallarına göre kusur, yetersizlik sayıp üzüldüğüm özelliklerim artık sevgimin, aşkımın vazgeçilmez birer parçasıdır. Sokakta karşılaştığım insanlar sanki seni biraz önce görmüş gibilerdir. Hayvanların o hüzünlü, o sahici bakışlarında bile seni görürüm. Bir çocuk yere düşer, bir adamın yüzüne kapı sertçe kapanır, birisi bir başkasına kimselerin görmediği bir incelik yapar, hemen aklıma sen gelirsin. Tepkini, yüzünün halini ölesiye merak ederim. Sevemiyorken, içimde aşkın sızısı yokken habire, durmaksızın konuşurken şimdi korkusuzca susabilirim. Güneşin kar toplaması gibi sustuğumda sevgimi biriktiririm içimde. Suskunluğumu bir tehdit, bir tavır olarak görenlerden ise hiç çekinmem. İsterlerse beni dışlayabilirler. Hem ben nasılsa yabancı değil miyimdir bu dünyaya? Aldırmam. Çünkü bilirim ki pek hissetmeseler bile içimde uyanan sevgimle beraber onları da düşünürüm. Aslında suskunluğumda onlarla daha derinden, daha içten konuşurum. Bu dünyaya yabancıyımdır. Ama bu dünya ve bu hayat için belki de en önemli anlamlar gelip beni bulur. Çünkü asıl olan görünen değil, arka odalarda saklanan, gizlenen, sesi, haykırışı boğulandadır. Asıl olan arka sokaklarda, gözlerden uzakta hıçkırıklara gömülmüş bir koşuşturmadır. Bu yüzden televizyonlardaki konuşmaları, görüntüleri hep yadırgarım. Gazeteler içimi tıkar, politikacılar basit, zavallı ve acınacak varlıklar olarak görünür gözüme. Ne diyor bu adamlar? İşte bütün bu sefil yalanlarla zehirlenmiş dünyayı gördükçe, içimdeki aşkı, sevgiyi uyandırdığın için sana bir kez daha minnet duyarım. Sen olmasaydın ben daha ne kadar dayanabilirdim bu rezil dünyaya, bu acımasız hayata. İyi ki varsın ve iyi ki içimdeki o çok eski yere dokundun, iyi ki. Kadın sevdiği adama sorar, neden ağlıyorsun? Adam cevap verir, seni sevemediğim için. İşte bu yüzden bir kez daha iyi ki varsın diyorum sana. Senin de beni sevmeni elbette çok isterim. Belki de inanmayacaksın ama olmasa da olur. Çünkü yıllardır sevgimin öyle çok düşmanı, öyle çok muhafızı vardı ki ben seninle onları aştım. İnan, var olman bile yeterli ve seni seviyor olmak bile büyük bir nimet benim için. Ve şunu bil ki bu sevgime asla çoklarının yaptığı gibi yetersizliklerimi, kusurlarımı, yalnızlık korkumu, başarısızlıklarımı yüklemiyorum. Eğer öyle olsaydı, yitirmekten ölesiye korkar, seni kör bir tutkuyla sahiplenirdim. Oysa seni bir dine bağlanır gibi değil, kendi özgürlüğümü sever gibi seviyorum. Ne kadar eksik yaşadığımı dünyana girince, seni tanıyınca anlamıştım. İçlerine girmeden ama öğrendiğim kitabi ve karşılığı olmayan bilgilerle durmaksızın yargılıyordum insanları, hayatları, ilişkileri. Dünyayı kutsallığından ve o büyüleyici karmaşasından ayırıp hep bir teorik çerçeve içine alıyordum. Seninse çırılçıplak bir coşkun, ayırmadan karşına çıkan herkesle paylaştığın sonsuz bir sevgin, adeta kutsal bir yaşam enerjin ve dinmeyen bir merakın vardı. Sırlarını, arayışlarını, paylaştığın her insana o kocaman yüreğinde mutlaka bir yer ayırırdın. Sokak insanları dışlanmışlar, fahişeler, alkolikler, uçurumun kenarında yaşayanlar, Düşkün sinema sanatçıları, isimsiz şairler, otel insanları, yalnızlar, kaybettikleri ruhlarını dünyayı dolaşarak arayan yol insanları. Yani sana göre hayatın gizlerini ellerinde tutanlar seninle dertleşmeye, sana içlerini dökmeye, sırlarını paylaşmaya gelirlerdi. Sana o tarifsiz acılarını, çözümsüz sorunlarını getirirlerdi. Gecenin bir yarısı evine gelip son bir umutla kapını çalarlardı. Acılar ve sorunlar içinde sana gelen bu gece insanlarını iç odaya alır, onlara içki ikram eder, eğer içkiliyseler kahve yapar ve derin fısıltılarla konuşmaya başlayarak onları teselli etmeye çalışırdın. Bazen de bu derin fısıldaşmaların arasına kör bir bıçak gibi hıçkırıklar, lanetli inlemeler girerdi. Kimi geceler Beyoğlu'ndan peşine takılıp getirdiğin kimsesiz sinerci çocuklarla dolup taşardı evin. Sen onların merhamet annesiydin. O acılı, o öfkeli çocuklar yanındayken canlanır, neşelenir ve durmaksızın sarılırlardı sana. Onları yıkar, sonra da karınlarını doyururdun. Sonra kimsesiz sinerci çocuklar yine karanlık sokaklarına dönünce içini keskin bir acı kaplar, sabaha kadar durmadan içki içip dünyanın bunca yoksunluğunu ve çaresizliği nasıl taşıdığını merak ettiğini söyler dururdun. Bu merakın dünyanın tam ortasında olduğun, onu gerçek yüzüyle gördüğün halde içinde koruduğun saflığından ötürüydü. Cesaretle ve kendini hiç korumadan atılırdın acıların, yıkımların, çelişkilerin ortasına. Böyle olduğun için iyi kalpliliğin sana gönül rahatlığı değil, yeni acılar, yeni sorunlar getirirdi. Ama bütün bunlar seni hayata daha da bağlardı. O aralar ise ben bütün duygularımı, arzularımı, korku ve çelişkilerimi gizleyip dünyayı sadece teoriyle açıklamaya ve yargılamaya uğraşıyordum. Bana göre senin dertleştiğin, birçok şey konuşup paylaştığın, evini aldığın, para verdiğin insanlar bu düzeni yozlaştıran, yeterince tanımaya uğraşmadığım, hatta kimi kez gizliden gizliye küçümsediğin ve teorik düşünceme göre bu düştükleri zor durumdan bir gün kurtulması gereken insanlardı. Seninse onlarla aranda böyle teorik, yaşam dışı bir mesafe yoktu. Aksine onları işitin görüyor, her şeyi paylaşıyordun onlarla. Gizlerini, serüvenlerini, sevgilerini. Kimseyi kurtarmak gibi bir derdin yoktu. Birini kurtarmak istemek onu aşağılamaktır derdin. Yozluğa gelince sana göre kimi kez aşkınlık ya da saflık bizim yoz dediğimizin tam ortasındaydı belki de. Çamurun dibi parlaktı. Sana göre ben ve benim gibiler duygularını, zaaflarını ve çelişkilerini gizleyip onları kimseyle paylaşmadan ve sürekli yapay bir bilinç halinde yaşayan insanlardı. Bu yüzden ödünç hayatlarla, başkalarının ahlaklarıyla yaşıyorduk ve kendimize özgü gerçek değerlerimiz oluşamıyordu. Haklıydın. Kendimizin dışına çıkmıyorduk ve yara almıyorduk. Yaralanmayanların ise ne sezgileri gelişir ne de insanlarla paylaşacağı sevgileri çoğalırdı. Oysa sen hiçbir duygudan, hiçbir tutkudan, hiçbir yaşamdan kaçmamıştın. En çok da bu yüzden sana aşkla bağlananlara hep bir gönül borcu hissederdin. Bir sabah sana geldiğimde odanda belki de gece yatağını aldığın birini görmüş, bunun üzerine sana lanetler ederek o an hiç hakkın olmayan bir kıskançlıkla evinden ayrılmıştım. Birkaç gün sonra bu olayı konuşmak için bir araya geldiğimizde ben hiç sormadan konuyu sen açmış, o gece odanı, dahası yatağını paylaştığın ve sevgilin olmayan adamın seni aşkla sevdiğini ve kendisini çok yalnız hissettiğini ve sana ihtiyacı olduğunu söylemiş, beni bu denli seven birine kapılarımı, ruhumu kapatamam, yakınlığımı ondan esirgeyemem demiştin. Bu benim anlamadığım ve kabul edemediğim bir davranıştı. Dahası insanın kendisine yaptığı bir ihanetti. Bunu söylediğimde öfkelenmiş, sizler diğer insanları yok sayarak seviyorsunuz birbirinizi. Birini sevmek başkalarına kayıtsız kalmak değildir. Bir kişiyi seviyor, sonra bütün kapılarınızı dünyaya kapatıyorsunuz. Sevginizi, sıcaklığınızı o bir kişi dışında herkesten esirgiyorsunuz. Ben çok yalnız kaldım, çok acı çektim. Bu bana kendimi karşımdakinin yerine koymayı, yani onu anlamayı, yaşadığım tüm aşklar, tüm sevgiler ise bana bağışlamayı öğretti demiştin. Aradan yıllar geçti, hep aklımda. İnsan kendini korumadan yaşadıklarını unutmaz kolay kolay derdin hep. İşte Onca yıl geçti, seni, yani yaşadıklarını asla unutmadım. Anlayan ve bağışlayan bir sevgiyle anımsıyorum seni, sonsuza dek. Oğlumun kanlı fanilasını gönderdiler bana diyordu Urfalı yaşlı bir adam. Oğlu insanlık tarihine zulmün kalesi olarak geçecek Diyarbakır cezaevinde tutsaktı bir süredir. Cezaevine düşmeden önce nişanlının oğlu kanlı fanilasının içinde bir de mektup göndermişti babasına. Gördüğü korkunç işkence sırasında cinsel fonksiyonlarını yitirdiğini ve nişanlısının kendisinden umudu kesip başının çaresine bakması gerektiğini söylüyordu mektubunda. Bu acıya tanık oldun sen. İnanamıyordun gördüklerine. Ve kendini inandırmak için o kanlı fanileye defalarca dokunmuştun. Oğlunu zulmün karanlığında yitiren o bedbaht yaşlı adama, o trajik mektuba. Kötülükle ve acının hoyrat yüzüyle bu denli yakın olmak, aniden içindeki bütün aşkları, inançları, bekleyişleri ve avuntuları silip götürmüştü sanki. Birden kaybolmuşsun o buruk, o hazin şehirde. Saatler sonra seni gizemli ve yoksul bir Arap kahvesinde, belki de hayatlarında ilk kez kahvelerine gelip oturan bir kadınla karşılaşmanın şaşkınlığı ve merakıyla sana bakan onca yoksul, Arap ve Kürt erkeğinin arasında bulmuştum. Hissediyordum. Parmaklarının ucu bile acıyla sızlıyordu. Sen benim gibi değildin, biliyorum. Ben bir yazı adamıydım. Bu acılar beni de derinden sarsıyordu ama bana gerekiyordu biraz da. Çünkü biliyordun ki ruhum sakatlanmıştı benim. O güzel günlere, acıya, mutsuzluğa doyarak ulaşılacağına inanmıştım bir kere. Beni yaşadıklarım, hayatım bu hale getirmişti işte. Ama yine de bana sen acılardan garip bir zevk alıyorsun derken haksızdın inan. Düşünsene, karşılaştığımız her dram, her katliam, her insanlık ayıbı birbirimize ve geleceğe olan inancımızı sarsıyordu. Buna katlanmak çok zordu. Üstelik dolaştığımız o coğrafyada acıdan kaçınmak mümkün müydü? İşte Urfa'dan Diyarbakır'a otobüse giderken önümüze oturan o genç çocuktan birlikte dinlemiştik. Dörtlerin kendilerini Diyarbakır cezaevinde alev alev nasıl yaktıklarını. Kaldıkları hücrelerin duvarlarına Atatürk'ün veciz sözlerini yazmaları için cezaevi idaresi tarafından verilen yağlı boya ve tinerlerle tutuşturmuşlardı o genç ve asi bedenlerini. Özgürlükleri için mücadele eden dört Kürt genci. Sonra geride bir tek hücrelerinin demirlerine sımsıkı sarılı parmakları kalmıştı. Bir de o kahraman efsaneleri. Demir parmaklıklarda o yarı yarıya kül olmuş ama yine de parmaklıklara sımsıkı sarılı, o dört çift eli gören nöbetçi savcı uzunca bir süre sustuktan sonra sadece "Bu nasıl yürek?" diyebilmişti. Sonra seninle o ateş altındaki şehirlerden, yanmış, yıkılmış, dahası boşaltılmış köylerden, toplu mezarlardan ve can hıraş feryatlarla biraz olsun yaşama umuduna göç eden insanların yanından geçmiştik. Beni, aşkını, bağlılıklarını unuttuğunu düşündüğüm bir anda kulağıma adeta fısıldığıyla utanıyorum. Böyle bir tarihi yaşamaktan derin bir utanç duyuyorum. Çocuklarımız bizi lanetlanacak demiştin. Ve sonra... Seni kaybetmiştim o ateş altındaki acılı ülkelerde. Kim bilir belki şimdi Lice'de annesini yitiren bir bebeğe bakıyorsundur. Belki de Cizre'nin bombalanan dağ köylerinden birinde bütün bedeni yanıklar içinde olan yaşlı bir kadının yaralarını sarıyorsundur. Ya da yakılan köylerini terk edip büyük şehirlere kaçmak için çoluk çocuk yollara düşen insanlara yaşadığın utancını ve başkaldırını anlatıyorsundur. Bense aşkımı gömüyorum şimdi içime. Şimdi kalbindeki o derin utancı ve başkaldırıyı paylaşmak istiyorum seninle en çok. Bir yaz akşamıydı. Evlerden birinde toplanmış içki içip sohbet ediyorduk. Sen de nasıl olduysa sık sık kapanıp günlerce çıkmadığın evinden çıkıp gelmiştin o akşam. Konu bir ara evlerimize temizliğe getirttiğimiz gündelikçi kadınlardan açılmıştı. Orada bulunan birçok kişi bu kadınlardan bir şekilde yakınıyordu. Bu kadınlar evlerini yarım yamalak temizliyorlar, erkenden iş bitti deyip çıkıp başka evlere gidiyorlar, üstüne üstlük hak ettiklerinden çok daha fazlasını istiyorlardı. Kimisi evine gelen kadına pahalı yemekler ısmarladığını, kimisi de onlara eski giysilerini verdiğini anlatıyordu. Bir an yüz yüze geldik seninle. Gözlerinde derin bir acı, tarifsiz bir hayal kırıklığı vardı. Avuçlarını sıkıyordun. Kimseye belli etmeden yerinden kalkıp arka odalardan birine gittin. Yanına geldiğimde titreyerek ağlıyordun. Elini tutup saçlarını okşadım. Neler konuşuyor bu insanlar? Her şey ne kadar umut kırıcı, ne kadar sıradan. Bu tip konuşmalara tahammülüm yok artık. Çok, ama çok inciniyorum demiştin bana. Sesin acıya batmıştı. Ruhuna aşık olmuştum o an. Aşk insanı yüceltir. Ama ben biraz önce tanık olduğumuz bayağılığa senin kadar incinmediğim için kendimi kirlenmiş, düşmüş hissediyordum. Zaten sana aşkımı hiç itiraf etmedim. Ne kadar düşsem de ben haddimi bilirim. Aslında sana aşkla, sevgiyle bağlandıklarını söyleyenler karşısında kendini hep ezik hissederdin. Bir sevgiye o yoğunlukla karşılık verememek sıkardı seni. Sana aşık olduğunu söyleyenlere derin bir merhametle ve gönül borcuyla bağlanırdın. Bu itiraf ömür boyu bağlardı seni, yakıcı bir sorumlulukla. Sen kötülük yapanlara da kızamaz, onların durumuna çok üzülür. Sanki ayağına çivi batacak küçük bir çocuğa söyler gibi onları da telaşlı uyarırdın. Kötülük yapma, canın yanar, üzülürsün der gibiydin hep. Tıpkı Aşk Kölesi filminde kendisini yakalamak için gelen karşı devrimci askerlere bir tramvayın arkasından "Askerler, askerler yapmayın, halkınız sizi affetmeyecek" diye bağıran o sessiz film yıldızı gibiydin. Kötülük yapmayın, yoksa ruhunuz sizi affetmeyecek. Sen çok eski bir duyguya, çok eski bir şeye aşıktın hep. Sanki dünyaya bir derin acıyı çekmeye gönderilmiştin. Açık yaralar gibi yaşıyordun. Çevremizdeki hayat daralıyordu, çirkinleşiyordu ve sen evine daha sık kapanıyordun. Bir gün bana "Öylesine acı çekiyorum ki çoğu kez acıdan bitkin düşüyorum" demiştin. Ama bir keresinde de "Kurtuluşumuz o acının içinde, ona girmemiz gerekir" demiştin. Etrafında senin gibiler olsaydı kurtuluştu. Ama biz seni o acının içinde de yalnız bıraktık hep, tek başına. Seninle konuştuğumda ruhumdaki yara ruhumla barışırdı, rahatlardım. Ama ben senin acına çare olamazdım, biliyordum bunu. Hep acı değildi hayatın. Ama coşkunluğun, serüvenceliğin, uçarılığın, o naif kabadayılığın acıdan alırdı gücünü. Yaz geceleri, yaz sinemalarından çıkıp evlerimize gelirken sık sık sokaklarda dans eder, şarkılar söylerdin. Ben sana hayranlık ve biraz da hayretler içinde bakınca "Bakma öyle bana, benim beynimde esrar var, onu içiyorum şimdi" derdin. Ülkemizde askeri darbe olmuş, o vahşi yüzlü otorite tüm hayatımıza egemen kılınmış ve uzun ve karanlık yıllar başlamıştı. Her taraftan kıyım ve ölüm haberleri geliyordu. Korku ve yılgınlık temas ettiğimiz her şeye sinmişti sanki. Umutsuzca savruluyorduk dört bir yana. İşte o yıllar hem sağlam kişiliğin hem de evinin çok kimse tarafından bilinmemesi yüzünden askerler tarafından aranan birçok siyasi kaçak sana sığınmıştı can havliyle. Senin için hiç zorun değildi. Keşke imkanın olsaydı da ölümden, acıdan ve baskıdan kaçan tüm insanları koruyup kollayabilseydin. Evine sığınanlar için endişelenip üzülüyordun. Onları rahat ettirmek için bütün enerjini harcıyordun. Çalışmadığın, yani paran olmadığı zamanlar eşten, dosttan borç alarak sana sığınanlara erzaklar taşıyor, onlara yemekler hazırlıyor, bulaşıklarını yıkıyordun. Sen tek başına canını dişine takmış didinip dururken, küçük siyasiler senin yükünü paylaşmayı hiç akıllarına getirmeden sabahlara kadar peş peşe sigara içip dünyayı nasıl kurtaracaklarını, zaman zaman yükselen sesleriyle tartışıp duruyorlardı. Bir süre sonra onlardan duygusal olarak tamamen koptun. Aynı dili konuşmuyordun. Onlar haksızlığa, baskıya, otoriteye karşı insanlardı. Ama gündelik hayatlarında birbirleriyle ilişkilerinde karşı oldukları olumsuzlukları birbirlerine yaşatmaktan çekinmiyorlardı. Bu dünyanın insanlarıydılar çoğu. Egoları çok güçlüydü. Hayal dünyaları sınırlıydı. Özel dünyaları, fantazileri yoktu sanki.